Ayrım 23, sayfa 288, 65. Santa Maria del Popolo'nun içi, karanlık ışıkta kasvetli bir mağarayı andırıyordu. Katedralden çok yarı tamamlanmış bir metro istasyonuna benziyordu. Ana mabet, yıpranmış yer döşemesi, tuğla yataklar, çöp yığınları, el arabaları ve hatta paslı bir çapanın sayesinde engelli yarış pistine dönmüştü. Yükselen dev gibi kolonlar kubbeli çatıyı tutuyordu. Vitray camlardan giren ışık, havada uçuşan toz zerrelerini parlatıyordu. Büyük bir Punturiccio freskinin altında duran Langdon'la Victoria, boşaltılmış mabede baktılar. Hiçbir şey hareket etmiyordu. Ortalığı ölüm sessizliği kaplamıştı. Victoria iki eliyle silahı önünde tuttu. Langdon saatine baktı. 20.04. Burada durduğumuz için deliyiz diye düşündü. Çok tehlikeli. Yine de eğer katil içerideyse adamın istediği kapıdan çıkabileceğini, onu dışarıda tek bir silahla kontrol altına almanın imkansız olduğunu biliyordu. Onu içeride yakalamak tek yoldu. Tabii eğer hala içerideyse. Langdon, Pantheon'daki herkesi boş yere uğraştırarak yaptığı büyük hatadan pişmanlık duydu. Artık tedbir konusunda ısrarcı davranacak konumda değildi. Onları bu noktaya getiren kendisiydi. Victoria kiliseyi endişeli gözlerle taradı. Peki diye fısıldadı. Nerede şu Jiggy şapeli? Langdon toz bulutlarının arasından katedralin arka tarafına göz gezdirerek dış duvarlarını inceledi. Ortak kanının tam aksine Rönesans katedrallerinde pek çok şapel olurdu. Notre Dame gibi dev katedrallerde ise düzinelerce. Şapeller odalardan çok girintiler şeklinde kendilerini gösterirdi ki kilisenin yan duvarları arasında kabirlerin yerleştirildiği yarım daire nişler. Duvarın her bir kenarında dört girinti gören Langdon haberler kötü diye düşündü. İçeride toplam 8 şapel vardı. 8, insanın gözünü korkutacak bir sayı olmamakla birlikte tüm açıklıklar onarım sebebiyle dev poliüretan örtülerle kapatılmıştı. Bu şeffaf perdeler görünüşe göre nişlerin içindeki mezarları tozdan korumak amacıyla gerilmişti. Langdon, şu örtülü girintilerden herhangi biri olabilir dedi. Her birinin içine bakmadan hangisinin Chigi olduğunu anlamamıza imkan yok. Belki Olivetti'yi beklemek daha iyi. Victoria, hangisi ikinci sol apsis diye sordu. Onun mimari terimleri böyle rahatlıkla kullanabilmesine şaşıran Langdon, dönüp Victoria'yı inceledi. İkinci sol apsis mi? Victoria arkasındaki duvarı işaret etti. Taşın içine dekoratif bir karo yerleştirilmişti. Üstüne dışarıda gördükleri aynı simge işlenmişti. Parlayan yıldızın altında bir piramit. Yanındaki kirli levhada şöyle yazıyordu. Bu katedralin sol apsisinde kabri bulunan Alexander Shigi'nin hanedan arması. Langdon başını salladı. Shigi'nin hanedan arması yıldız ve piramit miymiş? Birden zengin Shigi'nin bir Illuminati üyesi olma ihtimalini düşünmeye başladı. Victoria başıyla işaret etti. Aferin, 10 puan. Ne? Boş ver, ben... Birkaç metre ileride yere çarpan bir metal sesi duyuldu. Çarpma sesi tüm kilisede yankılandı. Langdon, Victoria'yı sütunlardan birinin arkasına çekerken, Victoria silahının sesin geldiği yöne doğrulttu. Langdon nefesini tutmuştu. Buraya girmeyi asla kabul etmemeliydim. Yaklaşan ses, kesik kesik sürüklenen topal adımlarını andırıyordu. Birden sütunun dibinde bir nesne göründü. Figlio di puttana. Dipnot, orospu çocuğu. Victoria kısık sesle küfrederken geriye doğru sıçramıştı. Langdon da onunla birlikte geriye doğru sendeledi. Sütunun yanında dev bir fare, kağıda sarılı yarısı yenmiş bir sandviçe sürüklüyordu. Yaratık onları görünce durdu. Victoria'nın silahının namlusuna uzun süre baktı ve sonra umursamadan ödülünü kilisenin girintilerinden birine sürüklemeye devam etti. Langdon kalbi hızla çarparken "Seni o" diye söylendi. Victoria silahını indirerek eski sakinliğine hemen geri döndü. Langdon başını kolunun arkasından uzatarak becerikli farenin bıçkı tezgahı üzerinden devirdiği anlaşılan yere serilmiş sefer tasını gördü. Langdon bir süre bazilikayı inceledikten sonra eğer o adam buradaysa bunu kesin duymuştur. Olivetti'yi beklemek istemiyorsun değil mi diye fısıldadı. Victoria ikinci sol apsis diye tekrarladı. Nerede? Langdon isteksizce dönüp nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Katedral terminolojisi sahne yönleri gibi hesaplanırdı. Görünenin tam aksi. Yüzünü ana sunağa verdi, sahne merkezi. Sonra baş parmağını omzunun üstünden geriye tuttu. Arkalarına dönüp gösterdiği yöne baktılar. Shigi şapeli sağ taraflarındaki girintilerin üçüncüsüne yapılmış gibiydi. İyi haber, Langdon'la Victoria'nın kilisenin doğru tarafında bulunmalarıydı. Kötü haberse yanlış uçta duruyor olmalarıydı. Her biri Shigi şapeli gibi şeffaf plastik örtülerle kapatılmış üç şapeli geçerek kilise boyunca yürümeleri gerekecekti. Langdon dur dedi, İlk ben gideyim. Unut gitsin. Pantheon konusunda çuvallayan bendim. Victoria döndü ama silah bende. Langdon onun gözlerine baktığında gerçekten ne düşündüğünü görebiliyordu. Babasını kaybeden benim. Kitle imha silahının yapımına yardımcı olan benim. O adamı diz kapaklarından vurma hakkı benim. Langdon boşuna uğraştığını anlayarak gitmesine izin verdi. Bazilika'nın doğu tarafında onun yanında dikkatle yürüyordu. İlk örtülü girintinin yanından geçerlerken Langdon gerçek dışı bir televizyon oyunundaki yarışmacı gibi heyecanlanmıştı. 3 numaralı perdeyi ben açtıracağım diye düşündü. Kilise sessizdi. Kalın taş duvarlar dış dünyanın tüm belirtilerini saklıyordu. Şapellerin önünden aceleyle geçerlerken hışırdayan plastiklerin arkasında insanımsı şekiller hayalet gibi kıpırdıyordu. Langdon kendi kendine şekillendirilmiş mermer derken haklı olmayı diliyordu. Saat 20.06 olmuştu. Katil tam zamanında davranarak Langdon'la Victoria içeri girmeden önce gitmiş olabilirler miydi, yoksa hala orada mıydı? Langdon hangi senaryoyu tercih ettiğinden emin değildi. Yavaşça kararmaya başlayan katedralin içinde korkutucu görünen ikinci apsisin önünden geçtiler. Vitray camların iyice koyulaştırdığı ışığın etkisiyle akşam giderek çökmeye başlamıştı. Onlar devam ederlerken yanlarındaki plastik perde cereyana tutulmuş gibi dalgalandı. Langdon birinin bir yerden bir kapı açtığını sandı. Üçüncü niş belirdiğinde Victoria yavaşladı. Silahı önünde tutarak başıyla apsisin yanındaki taş dikiti gösterdi. Granit bloğun üstüne 2 kelime kazınarak yazılmıştı. Chapella Shig. Langdon başını salladı. Hiç ses çıkarmadan kendilerini geniş bir sütunun arkasına gizleyerek açıklığın köşesine ilerlediler. Victoria silahını köşeden çıkartarak plastiğe doğrulttu. Sonra Langdon'a örtüyü kaldırmasını işaret etti. Dua etmeye başlamak için iyi bir zaman diye düşündü Langdon. İsteksizce Victoria'nın omzunun üstünden uzandı. Plastiği mümkün olduğunca büyük bir dikkatle kenara çekti. Yerinden 1 santim oynadıktan sonra gürültüyle hışırdadı. İkisi birden dona kaldılar. Sessizlik. Victoria hemen sonra yavaşça öne doğru eğilerek dar aralıktan içeri göz gezdirdi. Langdon onun omzunun üstünden bakıyordu. Her ikisi de bir müddet nefes almadılar. Sonunda silahını indiren Victoria boş dedi. Çok geç kaldık. Langdon duymuyordu. Huşuya kapılmış, bir an için başka bir dünyaya geçiş yapmıştı. Hayatı boyunca böyle bir şapel göreceğini asla tahmin etmemişti. Tamamıyla kestane rengi mermerden yapılan çige şapeli nefes kesiciydi. Langdon'ın eğitimli gözleri karşısındaki manzarayı bir çırpıda ezberine aldı. Langdon'ın anlayabileceği kadar dünyevi bir şapeldi ve bizzat Galileo ile Illuminati tarafından tasarlanmış gibi görünüyordu. Yukarıdaki kubbe tavan ışıklı yıldızlar ve 7 astronomik gezegenin oluşturduğu bir alanda parlıyordu. Bunların altında burçlar kuşağının 12 işareti vardı. Dünyevi pagan sembollerinin kökleri astronomiye dayanıyordu. Zodyak aynı zamanda doğrudan toprak, hava, ateş ve su ile bağlantılıydı. Güç, zeka, gayret ve duyguyu temsil eden çeyrek daireler. Langdon, toprak, gücü temsil eder diye hatırladı. Duvarın biraz aşağısında toprağın 4 mevsimi onuruna yapılan betimlemeleri gördü. Primavera, estate, autunno, inverno. Dipnot, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ama tüm bunlardan daha şaşırtıcı olan, odaya hakim olan 2 büyük abideydi. Langdon hiç konuşmadan hayret içinde baka kaldı. Olamaz diye düşündü. Kesinlikle olamaz. Ama olmuştu. Şapelin her iki tarafında mükemmel simetri içinde 3 metre yüksekliğinde 2 adet mermer piramit yükseliyordu. Victoria, ben kardinal göremiyorum diye fısıldadı. Ya da bir suikastçı. Plastiği kenara çekerek içeri girdi. Langdon'ın gözleri piramitlere kilitlenmişti. Bir Hristiyan şapelinde piramitlerin işi ne? Ve inanılmaz ama dahası da vardı. Her piramidin tam ortasında ön yüzüne gömülmüş altın madalyonlar duruyordu. Langdon'ın ömrü boyunca gördüğü birkaç nadir madalyona benziyorlardı. Mükemmel elipsler. Kubbe tavandan süzülerek giren akşam güneşi cilalı yuvarlakları parlatıyordu. Galileo'nun elipsleri mi? Piramitler mi? Yıldızlı kubbe tavan mı? Bu odada Langdon'ın hayalinde canlandırabileceği tüm odalardan daha fazla Illuminati izi vardı. Victoria çatlak sesiyle Robert deyiverdi. Bak! Langdon dönünce Victoria'nın gösterdiği yerdeki gerçeği fark etti. Geriye doğru sıçrayarak kahrolası diye bağırdı. Bir iskelet yerden onlara alay edercesine bakıyordu. Bu ölülerin yükselişini betimleyen titiz ayrıntılara yer verilmiş mermer bir mozaikti. İskelet dışarıda gördükleri aynı piramit ve yıldızı gösteren bir yazı tahtası tutuyordu. Bununla birlikte Langdon'ın kanını donduran resmin kendisi değildi. Mozaik, zeminden rögar kapağı gibi kaldırılmış ve şimdi yerdeki karanlık deliğin kenarında duran dairesel bir taşın, kubermento, üstüne yerleştirilmişti. Langdon soluk soluğa şeytan gözü dedi. Tavanın etkisine öylesine kapılmıştı ki onu görememişti. usulca çukura doğru yaklaştı. Yukarı gelen leş kokusu dayanılmazdı. Victoria eliyle ağzını kapattı. Çepuzda. Langdon efüzyon dedi. Çürüyen kemiklerden yükselen buhar. Deliğin üstünden eğilip aşağı bakarken gömlek kolunun altından nefes alıp verdi. Kör karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Sence aşağıda biri var mıdır? Bilmeye imkan yok. Victoria deliğin diğer tarafından aşağıya inen eğrete tahta merdiveni gösterdi. Langdon başını iki yana salladı. Cehennem gibi. Dışarıdaki şu aletlerin arasında belki bir cep feneri vardır. Kokuyu almamak için hızlı konuşuyordu. Ben bakarım. Langdon onu dikkat et diyerek uyardı. Bilmiyoruz, belki de Haşhaşin. Ama Victoria gitmişti bile. Langdon, amma azimli kadın diye düşündü. Yeniden çukura döndüğünde yükselen kokular yüzünden başı döndü. Nefesini tutarak başını kenardan aşağı sarkıttı ve gözlerini kısarak karanlığa baktı. Gözleri yavaşça karanlığa alışırken aşağıdaki belli belirsiz şekilleri seçmeye başlamıştı. Çukur küçük bir odaya açılıyormuş gibi görünüyordu. Şeytan gözü. Langdon kaç cigi neslinin aşağı kabaca atıldığını düşündü. Gözlerini kapatıp karanlıkta daha iyi görebilmek için göz bebeklerinin genişlemesini bekledi. Gözlerini yeniden açtığında aşağıdaki karanlıkta hareketsiz duran bir şekil belirmişti. Hayal mi görmeye başladım? Bu bir ceset miydi? Şekil kayboldu. Langdon yeniden gözlerini kapatarak bu kez biraz daha fazla bekledi. Böylece gözleri en ufak ışığı bile yakalayacaktı. Başı dönmeye, düşünceleri bulanıklaşmaya başlamıştı. Birkaç saniye daha. Buna kokunun mu yoksa başını eğerek nefesini tutmanın mı sebep olduğuna karar veremiyordu ama midesi kesinlikle bulanmaya başlamıştı. Sonunda gözlerini yeniden açtığında karşısında duran şekil son derece anlaşılmazdı. Ürkütücü mavimsi bir ışığa boyanmış bir kilise mahzenine bakıyordu. Kulaklarında tiz bir çınlama vardı. Işık deliğin dik duvarlarında titreşiyordu. Birden üstünde uzun bir gölge belirdi. Şaşıran Langdon doğruldu. Arkasından bir ses "Dikkat et!" diye bağırdı. Langdon arkasına dönmek üzereyken ensesinde acı bir sızı hissetti. Döndüğünde Victoria'yı bir pürmüz lambasını ondan uzaklaştırırken gördü. Lambanın tıslayan alevleri şapele mavi bir ışık yayıyordu. Langdon ensesini tuttu. "Sen ne yapıyorsun?" "Sana ışık tutuyordum," dedi. "Üstüme geldin." Langdon onun elindeki taşınabilir pürmüz lambasına baktı. "En iyisi buydu," dedi. Cep feneri yoktu. Langdon ensesini ovuşturdu. "Geldiğini duymadım." Victoria kötü kokuyu yeniden alınca gerileyerek lambayı ona doğru uzattı. "Sence bu buhar yanıcı mıdır? Dua edelim öyle olmasın." Lambayı eline alarak yavaşça deliğe yaklaştı. Dikkatle kenara doğru eğilerek lambayı delikten içeri uzatınca yan duvarı aydınlattı. Işığı hareket ettirirken gözleriyle duvarı aşağı kadar takip etti. Kilise mahzeni daire şeklinde ve yaklaşık 6 metre çapındaydı. Işık 10 metre aşağıdaki zemine vuruyordu. Yer karanlık ve benekliydi. Topraklı. Ardından Langdon cesedi gördü. İlk tepkisi geri çekilmek oldu. Kendini dönüp gitmemek için zor tutarak "Burada," dedi. Bedeni toprak zeminin üstünde solgun görünüyordu. Sanırım çırılçıplak soyulmuş. Leonardo Vetra'nın çıplak cesedini hatırladı. Kardinallerden biri mi? Langdon'ın hiçbir fikri yoktu ama başka kim olabileceğini tahmin edemiyordu. Aşağıdaki solgun cisme baktı, hareketsizdi, kıpırtısızdı. Ama yine de Langdon duraksadı. Bedeninin aldığı pozisyonda çok garip bir şey vardı. Şey gibiydi. Langdon aşağı seslendi. "Merhaba, sence canlı mı?" Aşağıdan hiç ses gelmemişti. Langdon "Kıpırdamıyor," dedi. "Ama şey gibi." "Hayır, imkansız." "Ne gibi görünüyor?" Şimdi Victoria da kenardan aşağı bakıyordu. Langdon gözlerini kısarak karanlığa baktı. Ayağa kalkıyormuş gibi görünüyor. Victoria nefesini tutarak daha iyi görebilmek için başını kenardan aşağı sarkıttı. Bir müddet sonra geri çekildi. "Haklısın, ayağa kalkıyor. Belki de hayattadır ve yardıma ihtiyacı vardır." Çukurdan aşağı seslendi. "Merhaba, mi pio sentire." Aşağıdaki küflü odadan hiç cevap gelmemişti, sadece sessizlik. Victoria çelimsiz merdivene doğru yöneldi. "Ben aşağı iniyorum." Langdon onu kolundan tuttu. "Hayır, tehlikeli, ben giderim." Victoria bu kez tartışmadı. 66. Civita Macri deliye dönmüştü. Via Tomacelli'de bir köşede bekleyen BBC karavanının yolcu koltuğunda oturuyordu. Roma haritasını inceleyen Günter Glick'in yolu şaşırdığı ortadaydı. Gizemli adam aynen Macri'nin korktuğu gibi yeniden aramış ve bu kez bilgiyi vermişti. Glick, "Popolo Meydanı" diye ısrar etti. "Aradığımız yer orası. Orada bir kilise var ve içeride de kanıt." "Kanıt?" Civita elindeki gözlük camını parlatmayı bırakarak ona döndü. "Bir kardinalin öldürüldüğünün kanıtı mı?" "Öyle söyledi." "Duyduğun her şeye inanır mısın?" Civita sıkça yaptığı gibi yine yetkilinin kendisi olmasını diledi. Ama yine de videograflar birlikte çalıştıkları muhabirlerin keyfine göre çekim yapmak zorundaydılar. Günter Gilik asılsız bir telefon ihbarının peşinden gitmek istiyorsa, Macri onun tasmasından tuttuğu bir köpek gibi gelecekti. Dönüp şoför koltuğunda otururken dişlerini kenetleyen Glik'e baktı. Macri, ebeveynlerinin ona Günter Glik gibi bir isim verdikleri için hayal kırıklığına uğramış komedyenler olması gerektiğine karar verdi. Adamın bir şeyleri kanıtlamaya çalışmasına şaşmamak gerekirdi. Ama talihsiz unvanı ve bir iz bırakmak konusundaki sinir bozucu hırsına rağmen Glik şeker biriydi. Macun kıvamında ama yapışkan değildi. Lityumla çakır keyif olmuş Hugh Grant gibi. Macri elinden geldiğince sabırlı bir sesle, ''San Pietro'da olmamız gerekmiyor muydu?'' dedi. ''Bu gizemli kiliseyi daha sonra ararız. Kardinaller toplantısı bir saat önce başladı. Ya kardinaller biz yokken bir karara varırlarsa?'' Glik onu duymamış gibiydi. ''Sanırım şuradan sağa sapacağız.'' Haritayı yan çevirerek yeniden inceledi. ''Evet, sağa saparsam ve hemen sonra sola.'' Önlerinde uzanan dar sokağa doğru ilerlemeye başladı. ''Dikkat et!'' diye bağırdı Macri. Bir görüntü teknisyeni olduğundan etrafa dikkatle bakardı. Neyse ki Glik de çabuk davranmıştı. Frenlere asılarak kavşakta birdenbire ortaya çıkıp tozu dumana katan 4 Alfa Romeo ile çarpışmaktan kurtulmuştu. Arabalar önlerinden geçtikten sonra patinaj yaparak hız kestiler ve bir blok ileriden Glik'in gitmeyi düşündüğü aynı yolu izleyerek sola saptılar. Macri "Manyaklar!" diye bağırdı. Glik sarsılmışa benziyordu. ''Bunu gördün mü?'' ''Evet gördüm. Neredeyse bizi öldürüyorlardı.'' Glik heyecanlı bir sesle ''Hayır, arabalardan bahsediyorum.'' dedi. ''Hepsi birbirinin aynıydı. Hayal gücünden yoksun manyaklar.'' ''Ve arabalar doluydu. Ne olmuş yani?'' ''Birbirinin eşi 4 araba. Her birinde 4 yolcu vardı.'' ''Sen yakıt tasarrufunu duydun mu hiç?'' ''İtalya'da mı?'' Glik kavşağa baktı. ''Kurşunsuz benzini bile duymamışlardır.'' Gaza basarak arabaların arkasından fırladı. Macri koltuğunda geri savruldu. ''Sen ne alt ediyorsun?'' Glik sokakta hızla ilerleyerek Alfa Romeo'ların arkasından sola döndü. İçimden bir ses, ''Şu anda kiliseye gidenlerin sadece sen ve ben olmadığımızı söylüyor.'' 67. İniş yavaştı. Langdon gıcırdayan merdivenden basamak basamak iniyordu. Shiggy Chapel'inin zemininden gittikçe aşağıya, ''Şeytan gözünün içine'' diye düşündü. Yüzü yan duvara, sırtı bölmeye dönüktü ve bir günde acaba daha kaç tane karanlık kapalı yerde bulunulabilir diye düşündü. Merdiven her basamakta inliyordu. Ayrıca çürümüş et ve rutubetin acı kokusu neredeyse boğucuydu. Langdon, Olivetti'nin hangi cehennemde olduğunu merak ediyordu. Victoria'nın hatları hala yukarıda görülüyordu. Çukurun içinde pürmüz lambasını tutuyor ve Langdon'ın yolunu aydınlatıyordu. Langdon, karanlığın içinde gittikçe daha derine inerken, yukarıdan gelen mavimsi parıltı zayıflıyordu. Güçlenen tek şey pis kokuydu. 12 basamak sonra olan oldu. Langdon'ın ayağı çürüme yüzünden kayganlaşan bir noktaya isabet edince dengesini kaybetti. İleri doğru hamle yaparak dibe düşmemek için kollarıyla merdiveni yakaladı. Kollarındaki zonklayan çürüklere lanet okuyarak vücudunu tekrar merdivene çekti ve aşağı inmeye devam etti. 3 basamak sonra neredeyse tekrar düşüyordu. Ama bu kez aksiliğin nedeni basamak değildi. Ani korkuydu. Önündeki duvara oyulmuş nişin yanından aşağı inmiş ve aniden bir sürü kafatasıyla yüz yüze gelmişti. Nefes alarak etrafına bakındı. Ve bu seviyedeki duvarın rafa benzer açıklıklarla, defin nişleriyle dolu olduğunu fark etti. Hepsinin içinde iskeletler vardı. Fosforlu ışıkta titreşen boş oyuklar ve çürümüş kaburgalar ürkütücü bir kolaj oluşturuyordu. Geçen ayda tamamıyla tesadüfen benzer bir akşam yaşadığını hatırlayarak yüzünü buruşturdu ve alev ışığındaki iskeletler diye düşündü. Kemiklerin ve alevlerin bulunduğu bir akşam. New York Arkeoloji Müzesi'nin mum ışıklı yardım yemeği, dinozor iskeletinin gölgesinde alevli somon balığı. Rebecca Strauss'un siyah kadife, sigara ve o kadar da ustaca büyütülmemiş göğüslerin bir karışımı olan eski manken, şimdi ise Times'ın sanat eleştirmeninin davetine katılmıştı. Rebecca o günden sonra onu 2 kez aramıştı. Ama Langdon onu aramak zahmetine girmemişti. Langdon çok büyük bir kabalık diye kendini azarlarken Rebecca Strauss'un bu pis kokulu çukurda ne kadar dayanacağını merak etti. Langdon dipteki süngersi toprağa inen son basamağı hissettiğinde rahatladı. Ayakkabılarının altındaki zemin nemliydi. Duvarların üstüne gelmeyeceğine kendini ikna ederek Kryptos'a döndü. Daire şeklinde ve yaklaşık 6 metre çapındaydı. Burnunu gömlek koluna bastırarak nefes alırken Langdon gözlerini cesede doğru çevirdi. Karanlıkta görüntü belirsizdi. Beyaz, etli bir silüet. Diğer tarafa bakıyordu, hareketsizdi, sessizdi. Kryptos'un karanlığında ilerlerken Langdon neye baktığını anlamaya çalıştı. Adamın sırtı dönüktü ve Langdon yüzünü göremiyordu. Ama adam gerçekten ayakta duruyormuş gibi görünüyordu. Langdon burnunu koluna bastırdığı için boğuk bir sesle merhaba dedi. Ses gelmedi. Ona yaklaşırken adamın çok kısa boylu olduğunu fark etti. Çok kısa. Victoria ışığı oynatarak yukarıdan neler oluyor diye seslendi. Langdon cevap vermedi. Şimdi tamamen görebilecek kadar yakındı. Ürperten bir tiksintiyle anladı. Oda etrafında daralıyor gibiydi. Toprak zeminden şeytan gibi çıkan yaşlı bir adam vardı ya da en azından onun yarısı. Beline kadar toprağa gömülmüştü. Vücudunun yarısı yerin altında dik bir şekilde duruyordu. Çırılçıplak soyulmuştu. Elleri kırmızı bir kardinal kuşağıyla arkadan bağlanmıştı. Gevşekçe yukarıya doğru desteklenmişti. Omurgası bir tür boks torbası gibi geriye doğru yay çizmişti. Adamın başı arkaya yatmıştı. Gözleri sanki ona yardım etmesi için Tanrı'ya yalvarıyormuş gibi yukarı bakıyordu. Victoria, ölmüş mü diye seslendi. Langdon bedene doğru yürüdü. Umarım öyledir, kendi iyiliği için. Yanına iyice yaklaşarak tavana diktiği gözlerine baktı. Dışarı fırlamışlardı. Mavi ve kanlıydılar. Langdon nefesini dinlemek için eğildi. Ama hemen geri çekildi. Tanrı aşkına. Ne? Langdon neredeyse kusacaktı. Evet, ölmüş. Ölüm nedenini şimdi gördüm. Görüntü korkunçtu. Adamın ağzı açılmış ve çamurla sıkıca doldurulmuştu. Birisi bir avuç çamuru boğazına doldurmuş, boğulmuş. Victoria, çamur mu dedi? Toprak gibi mi? Langdon'ın jetonu yine geç düşmüştü. Toprak. Neredeyse unutmuştu. Damgalar, toprak, hava, ateş, su. Katil her kurbanı bilimin eski öğelerinden biriyle damgalayacağını haber vermişti. İlk öğe topraktı. Şeytan gözlü toprak Santi kabri. Pis kokulu gazlardan başı dönen Langdon cesedin ön tarafına döndü. Bunu yaparken içindeki simge bilimci efsanevi ambigramı yapmanın sanatsal zorluğunu yüksek sesle onayladı. Toprak, nasıl? Ve işte hemen önünde duruyordu. Yüzlerce yıllık Illuminati efsanesi zihninin içinde büyük bir hızla dönüyordu. Kardinalin göğsündeki işaret kömürleşmişti ve sızıntı yapıyordu. Et yanmış ve siyahlaşmıştı. La lingua pura. Mesaj çok açıktı. Langdon damgaya baktığında oda dönmeye başladı. Toprak. Baş aşağı duran sembolü görmek için başını yan yatırarak toprak diye fısıldadı. Toprak. Sonra bir korku dalgasıyla son bir şeyi kavradı. 3 tane daha vardı.